Eksenden merhabalar. Bugün 8 Ocak 2020 Çarşamba Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Dün akşam saatlerinde İran hükümetinin, Amerikan yönetiminin 3 Ocak'ta Bağdat'ta hedef gözeten bir suikastle öldürdüğü devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve IŞİD'le savaşta önde gelen komutanlardan Ebu Mehdi Mühendis'in intikamını almasına tanıklık ettik. Sabaha kadar oturduk biz de, sabahın köründe uyuduk. Amerikan askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı yaptı İran. Adeta şov yaptı desek yeridir. O saatleri yaşayanlar açısından Amerikan yönetiminin her an bir misillemesi beklendi. Ancak kısa süre içerisinde herhangi bir İran'ın iddialarına rağmen herhangi bir kayıp rakamının açıklanmaması ve Trump'ın daha sonra ekibiyle görüşmesi sonrası yapacağı açıklamanın iptal edildiğinin duyurulması Amerikan misillemesinin gelmeyeceğini açığa çıkarttı. Epey hareketli saatlerdi açıkçası, biz de dış haberci olarak takip etmeye çalıştık ve dünya savaşın ucundan bir şekilde döndü. Önceden planlandığı işte dahil olmak üzere pek çok iddia uçuşuyor. Tabii bunların hiçbirinin somut bir kanıtı ortada yok. Ortada olan İran'ın misillemesini yine saldırıya uğradığı Irak'tan yaptı. Önümüzdeki dakikalarda gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım. Bunun dünya için ne anlama geldiğine bakmak gerekiyor. Çünkü bu iş burada bitmiş gibi gözükmüyor. Amerika ile İran arasındaki savaş halinin burada bittiğini söylemek için henüz, söyleyebilmek için henüz çok erken. Dolayısıyla gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden Bilgehan Alagöz'e bağlanacağız. İran üzerine çalışan programın ikinci yarısında, dediğim gibi ilk yarısında da programın size gelişmeleri değerlendirerek, analiz ederek aktarmaya çalışacağım. Başka başlıklar da var çünkü Türk akım açılıyor. Vladimir Putin dün sürpriz bir şekilde Ortodoksların yeni yılını Suriye başkentinde, ki Suriye başkentine daha önce gitmemişti, Humeymim üstüne gitmişti Vladimir Putin. İlk defa gitti ve orada kutladı, Beşer Esad'la buluştu, Emevi Camisi'ni ziyaret etti. Hakikaten çok sembolik bir biçimde Türkiye'ye Suriye'den geldi ve şimdi de Türk akım hattının açılışı var. Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği askerlerin 35'inin ulaştığı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Türkiye yeni bir çatışmaya mı giriyor? Tartışmaları devam ediyor. Tunus'un Türkiye'den Libya'nın batısındaki İhvancı Saraç hükümetine gönderdiği silahlara el koyduğu haberleri gelmekte, iddiaları gelmekte. Hakikaten sıcak bir gündem var. 2020'nin gündemi belki de daha sıcak olacak. Başlayalım eksene efendim. Evet, dün sabaha karşı aslına bakarsanız Amerikalıların 3 Ocak'ta İran'ın devrim muhafızlarının en üst düzeyde resmi yetkililerinden bir tanesi Kasım Süleymani'yi ve Iraklı komutan Ebu Mehdi Mühendis'i suikastle öldürdüğü saatte misillemesini gerçekleştirdi. Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu, Irak güçlerini eğittikleri Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırılar düştü. Tabii sosyal medyanın yardımıyla o saatte ayakta olanlar ya da kazayla uyananlar kendilerini bir savaşın içinde buldular. Görüntüler akmaya başladı. İddialar da öyle. Önce 20 Amerikan askerinin öldüğü yolundaki haber Amerikan medya kuruluşları tarafından da paylaşıldı. Daha sonra 80 iddiası geldi. Ancak Pentagon'dan yapılan açıklamada bir kayıp sayısı belirtilmedi bir süre sonra. Beyaz Saray'da Oval Ofis'te toplantı yapıldı. Trump'la görüştü güvenlik ekibi ve Trump'ın bir açıklama yapacağı haberleri geldi. İran'dan da bol bol açıklama geldi. Amerika'nın devrim muhafızlarından Amerika'nın askerlerin hayatını korumak için güçlerini eve çağırması gerektiği vurgulandı ve üslerini İran'a yönelik saldırıda kullandırtacak olan ülkelerin de hedef olacağı ifadeleri yer aldı devrim muhafızlarının açıklamasında. Amerikan tarafı sakin durduğu, Beyaz Saray'dan Trump'ın konuyu yakından takip ettiği açıklaması geldi. Toplantı yapıldı. Daha sonra CENTCOM'dan tabii doğrulama gelmişti füzeli saldırıyla ilgili olarak Amerikan tarafından ama kayıp belirtmediler. CENTCOM, İran, Irak'ta Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan üslere 15 füze saldırısı düzenlediği açıklaması yaptı. Bunlardan 4'ünün başarısız olduğu, bu arada Erbil'den patlama sesleri de geldi. Orada da havaalanına bir isabet olduğu belirtildi. Fakat tabii Trump'ın daha sonra ulusa hitap edeceği açıklamalarını herkes bir misilleme gelebilir mi diye heyecanla bekledi. Açıklaması iptal edildi. Önce bu düştü, vazgeçildiği düştü. Daha sonra da Trump her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füze saldırısı yaşandı. Kayıplar değerlendiriliyor. Şu ana kadar her şey iyi dünya üzerinde. Açık ara en güçlü ve donanımlı ordu biz de, yarın sabah bir açıklama yapacağım dedi Trump ve herkes rahat nefes aldı. En azından dün akşamlık böyle oldu. İran'ın iddiası 80 Amerikalı'nın öldürüldüğü yolunda saldırıda. Ancak El Esad üssündeki sığınaklara indiği yolunda da yerel kaynaklardan Amerikan askerlerinin bilgiler geliyor. İran tarafı Amerika'nın bölgedeki bacağını keserek yanıt vereceğiz diye meydan okudu. Süleymani'nin çok gözde komutanının suikastle öldürülmesinin ardından Amerikalıların bölgede hiçbir üste rahat edemeyecekleri mesajları sürekli olarak tekrarlandı. Ayetullah Ali Hamaney sabah saatlerinde dün gece onların yüzüne bir tokat attık ama askeri operasyon yeterli değil, biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz açıklaması yaptı. Muhammed Cevat Zarif daha diplomatik bir ton tutturdu ve bu saldırının meşru müdafaa kapsamında orantılı gerçekleştirildiğini duyurdu. Amerika bunu illüzyonlara dayanarak değerlendirmekten kaçınmalıdır ikazı yaptı. Süleymani'nin cenazesi de Amerika'nın üsleri, Irak'taki üsleri vurulduktan sonra gömüldü. Her şey sembolik de aslında. Hakikaten İranlılar bu planı değişik yapmışlar. Yani Süleymani'nin Amerika tarafından öldürüldüğü saatte düğmeye basıp daha sonra Amerika'nın da bir yanıt vermeyeceği açığa çıktıktan sonra Süleymani'nin saldırılarda ikinci dalgadan sonra sona erdi. Kirman'da cenazesi toprağa verildi. Böylece bir manidar bir başlangıç ve kapanış oldu. BM'de toplantılar yapılacak ama Amerikan yönetimi uluslararası BM'nin de kayıt altına aldığı yasalara aykırı olarak, 1947 tarih yasalara aykırı olarak Muhammed Cevat Zarif'in Amerika'ya gitmesine izin vermiyor. Vize vermiyorlar ve Birleşmiş Milletler bu konuda çaresiz gözüküyor. Hakikaten çünkü egemenlik haklarını kayıt altına alması gereken bir kuruluş ve bir ülke kafasına göre böyle bir şey yapamaması gerekiyor. Şimdi tabii bu savaş dinmiş değil, daha da alevlenme riski ve bölgeyi ve bütün dünyayı sarma riski olduğunu belirtmek gerekiyor. Herkes açısından tehlikeli bir durum olduğunu. Dün gece İncirlik'ten de Amerikan uçaklarının havalandığı yolunda iddialar ortaya atıldı. Bahreyn gibi yerler dışında. Ancak neyse ki hemen ortalık teskin oldu. Özellikle de sosyal medyadan Türkiye'nin böylesine bir kapışmanın dışında kalması ve İncirlik üssünü kesinlikle kullandırtmaması gerektiği yolunda mesajlar vatandaşlardan tekrarlandı. Savaşa hayır mesajlarıyla birlikte. Şimdi Süleymani meselesi böyle kapanacak mı kapanmayacak mı, ama işin bir de Irak ayağı var. Son iki günde Irak'la ilgili Irak parlamentosunun aldığı karar üzerinden Amerikalıların yanlışlıkla yazdıkları, altına imza atılmadığını söyledikleri, Irak Başbakanı Mehdi'nin bana ulaştı dediği Irak'tan çekilecekleri bildirisi, mektubu neyse, o da büyük tartışmalar yaratmıştı. Irak tabii bu arada toprakları Amerika Amerika ile İran'ın savaşının odağına çevrilmiş bir ülke durumunda 2003'teki işgalden bu yana Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını tamamen savunabilen bir ülke olduğunu söylemek zaten çok mümkün değil. Bağdat'a gittiğinizde daha kısa süre öncesine kadar orada Amerikalı özel güvenlikçilerin duvarından yeşil bölgeye girmeniz zaten mümkün değildi. Kendi başkentinde Iraklılar da giremiyorlardı. Kendi başkentlerindeki merkeze. Öyle bir ülkeydi Irak. Tabii en büyük bedellerden birini Irak'ın ödemekte olduğunu söylemek lazım. Saldırı da Amerikan kaybı olmadığı ortaya atıldığında Amerikalıların işlediği tezlerden birisi Iraklıların öldüğü yolundaydı. Yani İran saldırdı, Iraklılar öldü şeklinde haberler dolaşıyordu. Ancak Irak hükümeti çok kısa bir süre içerisinde saldırıda Iraklı tarafından bir can kaybı olmadığını açıkladı. Hakikaten kayıplar üzerinden müthiş bir oyun döndürüldü desek dün gece yalan olmaz. Umarız da zaten kimse ölmemiştir diyeceğiz. Irak Başbakanı İran'ın Amerikan üslerine saldırı haberini kendilerine önceden verdiğini, bildirimde bulunduğunu söyledi. Amerikalıların ise yani saldıracakları noktayı belirtmemişler. Amerikalılar ise Abdülmehdi'ye haber vermeden suikast düzenlemişlerdi Irak topraklarında, onu anımsayalım. Bugün Mike Pompeo Amerikan Dışişleri Bakanı Barzani ile özerk Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı ile telefonda görüşmüş durumda ve yakın temasta bulunmaları gerektiğini belirtmiş. Erbil'de askeri hava üssü var tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin, oraya füzelerden 5'inin isabet ettiği ama bir hasar vermediği çok fazla anlaşılıyor. Piyasalarda epey hareketliydi tabii ki. Altın coştu, işte dolar evet coştu. Bir panik havası. Brent petrol asıl tabii, yani 71 dolardan döndü. Hakikaten altının onsu da 1600 doları gördü. Dolar zaten Türkiye'de yüksekti biliyorsunuz. Hakikaten bir kıpırdanma da var. Tam bunlar bu misilleme gelmeyecek tamam deyip hani 3. Dünya Savaşı'na da bu süreç gitmeyecek deyip bir rahat nefes alınmıştı ki bu sefer Tahran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü haberi geldi. Yolcu ve mürettebatla birlikte 176 kişi maalesef hayatını yitirdi. Teknik arıza nedeniyle düştüğü söyleniyor. Fakat tabii iddialar ortaya atıldı. 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı bulunuyordu uçakta. Ukrayna lideri Zelenski açıklama yaptı. Korkunç bir haber diyerek Vladimir Putin kendisine mesaj yolladı. Taziye mesajı yolladı. Ruhaniye de yollamış. Vurulduğu iddia edildi füzeyle. Fakat İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı reddetti bu iddiaları. Yangın, motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğü öne sürülüyor. Boeing 737 tipi uçak, Boeing uçakları biliyorsunuz Max serisi epey bir problem yaratmıştı. Hatta yere indirildi, uçamıyorlar ama bu galiba bu Max'lerin bir alt modeli. Bakalım bu uçak kazası üzerinden de epey bir gürültü kopacak gibi gözüküyor. Bugün gelen yine haberler arasında Kuveyt'in Amerikan askerlerinin ülkeden çekildiği yolunda haberler vardı. Onu yalanladı. Ajansın hesabı hacklenmiş. Ama Orta Doğu ülkelerinin diken üstünde olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü Amerika'nın herhangi bir misillemesinin İran tarafından yanıtsız bırakılmayacağı ortaya çıkmış oldu. Bu yanıtında Amerikan üslerinin bulunduğu ülkeleri kaygılandırmaması, elbette Kuveyt gibi ülkeleri kaygılandırmaması çok mümkün değil. Netanyahu, İsrail Başbakanı ise İran'ın ülkesini yok etmek istediğini öne sürdü. Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır dedi. İran'ın da Hizbullah'la ilgili iddialar vardı. Golan Tepeleri üzerinde harekete geçtiği haberleri vardı sabaha karşı. Ancak daha sonra Hizbullah'ın açıklaması da geldi ve hiçbir şekilde hiç kimseden talimat almayacağı Hizbullah'ın ve kendi mücadelesini kendi verdiği, zaten kendi hazırlıklarını kendi yaptığı vurgusu yer almıştı bu bağlamda. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın açıklaması vardı. Özellikle de Irak'la ilgili tabii bu saldırıyla ilgili henüz Rusya'dan resmi bir açıklama görmedim Dışişleri Bakanlığı'ndan. Ama tabii Vladimir Putin İstanbul'da olduğu için zirve var. Görüşme, 2 saat süren bir görüşme yaptılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Mavi Yakım'ın açılışı şu gerçekleşti. İlk bilgileri size aktarmaya çalışacağım birazdan zaten. Rusya hayli meşgul vaziyette ama Amerikan politikacılarının düzenli olarak hata yaptıklarını ve bu hataların üstünü dış faktörlerle örtmeye çalıştıklarını değerlendirmesini yapmıştı Maria Zaharova, bunu belirtelim. Şimdi İran Meclisi tabii Amerika'yı misillemede bulunup ve Amerikan ordusu ve bağlı kurum ve şirketleri terörist ilan etmiş durumda bu savaştan önce ve misillemeden sonraki gerilim bölgede hissedilecek kaçınılmaz olarak, özellikle de Irak üzerinde büyük bir fırtına kopacak Amerikan ordusundan alınan bu mektup üzerinden Irak'tan çekilmekte olduğu ki Mark Esper savunma bakanı yalanladı. Ama koalisyon güçleri de tetikte ki Kanadalılar geçici olarak Kuveyt'e yolluyorlardı. İspanyollar Bağdat'ta bir grup askerini yine güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e yollamışlardı. Trump'ın işleri İran'ın kültür mirasları olan anıtları hedef almaya kadar vardıracak açıklamalar yapması da tabii ki ayrıca ibretlik. UNESCO'dan tepki geldi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü böyle bir kültürel mirasa zarar vermemeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhüt eden anlaşmalara imzacı olduğunu anımsattılar kendisine. Dediğim gibi zarife izin verilmiyor. 47 sözleşmesine aykırı bir biçimde izin verilmiyor. Hakikaten çok büyük bir gerilim olduğunu belirtmek lazım. Irak'la ilgili Amerika'nın sunduğu bir tasarı vardı. Rusya engelledi o tasarıyı çünkü Süleymani suikastiyle işlerin değiştiğini söyledi Rusya. Iraklı güçlere, Amerika'nın Irak'taki güçlere saldırılarına tepkiler olduğunu söyledi. Avrupa'dan kaygılar var. Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantı yapacaklar. Rusya'dan Amerika'nın pervasız eylemlerinin durdurulması gerektiği çağrıları dile getiriliyor. NATO'nun açıklamaları vardı dün. Stoltenberg'in İran'ın gerilimi tırmandırmadan kaçınmasını belirtiyordu ama İran dinlemedi ve misillemesini yapmış vaziyette. Şimdi ne olacak diye herkes konuşmaya devam ediyor. Evet, tabii işin bir de Libya ayağı var. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren Birleşmiş Milletler'de Libya gündemiyle toplanması bekleniyor. Hafter'in ordusu Sirte'ye girdiği limanı ve bazı bölgeleri kontrol altına aldığı haberleriyle başlamıştık salı günü. Özellikle tam kontrol sağlandığı yolunda açıklamalar vardı. Trablus ve Bingazi arasında yer alan bir yer. Sirte önemli de bir bölge. Tamamını ele geçirdiklerini duyurdu Libya Ulusal Ordusu. Tabii dikkatler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Çünkü Libya'nın batısındaki ihvancı hükümet Türkiye'den yardım talep etmişti. Tezkere çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları gelmişti. Burada da 35 askerin ulaştığı yolunda bilgiler mevcut. Tabii Türkiye diplomasisi de hızlı. James Jeffrey bekliyor Ankara. Hulusi Akar Savunma Bakanı Amerikalı mevkidaşıyla görüştü. Rusya Savunma Bakanı MİT Başkanı ile Orta Doğu'yu konuştu. Hakikaten bu karambolde ilk Türk askeri birliklerinin Libya'ya ulaştığı haberleri de geldi. Avrupa Birliği kaygılı, Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasını reddettiği yolunda açıklama geldi. Almanya, Fransa, İtalya, Britanya Dışişleri Bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'ın açıklaması dış müdahalenin krizi körüklediği vurguları yer aldı. Çatışmaları arttırabilecek anlaşma imzalamak gibi tek taraflı adımlardan kaçınmak gerekiyor denildi. Doğrudan Borrell Türkiye'ye dair bir açıklama yaptı ki AB'nin bir numaralı diplomatı kendisi Türkiye'den askeri uzmanlar ve teknik ekipler göndermemesini talep etti. Ateşkes talep ediyoruz. Aynı zamanda tırmanmanın durmasını ve son günlerde artan dış müdahalenin sona ermesini talep ediyoruz. Bunun bizim tarafımızdan reddedilen Türkiye'nin Libya'ya asker göndererek müdahale etme kararına atıf olduğu aşikar ifadelerini kullandı. İtalya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Toplantılar var. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin yabancı güçlerin Libya'dan elini çekmesi çağrısı yaptığını, Libya'da yeterince silah ve yeterince asker var kaç senedir dediğini de söylemek gerekiyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurmuş vaziyette. Yunanistan tetikte, bu Libya deniz sınırları gerekçesiyle Libya anlaşması gündeme taşınmıştı. Türkiye'nin askeri müdahilliği başka türlü de çözülebilir bu işler. Libya'ya illa asker göndermeye gerek yok diyenler de Türkiye'de eksik değil açıkçası. Ama Yunanistan bu yüzden hem Doğu Akdeniz yüzünden Türkiye ile Amerika ilişkilerinin gerilmesinden fırsat. Mitsotakis Yunan Başbakanı'nın Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlanması da söz konusuydu. İran yüzünden çok da dönüp bakamadığımız, burada da Mitsotakis Amerika'nın başını çektiği F-35 5. nesil savaş uçaklarının ortak üretim ve tedarik programına katılmakla çok ilgilendiklerini söyledi. Türkiye'nin yerini almaya çalıştıkları yolunda bilgiler mevcut. Şimdi tabii Vladimir Putin'in Ankara ziyareti de çok önemli. Hem İdlib Suriye bağlamında önemli, hem Libya bağlamında önemli. Bakacağız öncesinde Türkiye'den pek çok açıklamada yapıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. İlk etapta 35 asker gönderdik. Daha sonra gidecek askerler de herhangi bir çatışmaya girmeyecekler dediğini biliyoruz. Süleymani suikastini tasvip etmedikleri yolunda açıklamaları da varmış bu arada Cumhurbaşkanı. Neyse onu da arada karambolde söylemiş olayım. Şimdi bugün Türk Akım doğalgaz boru hattının açılışı yapılıyor. Televizyonlarda canlı veriyor. Ben toparlayabildiğim kadarını size aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendilerine Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ve Bulgaristan Başbakanı Boris Boyko'nun da eşlik ettiğini söyleyelim. Putin'in ilk açıklamalarında Rusya-Türkiye işbirliğinin engelleme çabalarına rağmen her alanda geliştiği vurgusu vardı. Türk Akım'ın modern teknolojileri barındıran bir proje olduğunu söyledi ve Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesinin sadece Rus ve Türk ekonomisine değil Avrupa ekonomisine de katkı yapacağını söyledi Rusya lideri. Bölgede gerginliğin arttırılmasına yönelik eğilimler olduğunu, Türkiye ve Rusya'nın ise bambaşka bir eğilim sergilediklerini dile getirdi. İstanbul'da 2 saatlik bir görüşmeleri oldu. 1,5 saat, 2 saate yakın. Sonra boru hattının açılış törenine iki lider katıldılar. Bunu da tabii yarın değerlendirmeye çalışacağız. Tabii önemi de var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz merkezi olma çabalarında bu projenin etkili olabileceğini söyleyenler var. Aksi görüşlerde dile getirenler eksik değil. Türk Akım Türkiye'nin toplam tüketiminin 1/3'ünü karşılayacağı söyleniyor haberlerde. 31.5 milyar metreküpten metreküpmüş Türk Akım'dan gelecek gazın yarısı Türkiye'de kullanılacak. Diğer yarısı 15.75 milyar metreküp Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya aktarılacak. Enerji arz güvenliğinin garantiye alınması hedefleniyor. Tabii bunlar aynı zamanda jeostratejik bağlamda tartışmalara da yol açıyor. Rusya'nın Türk Akım dışında kuzeyden de Kuzey Akım 2 hattı nedeniyle Almanya ile yaptığı anlaşma ve kuzey ülkeleriyle anlaşmaları Amerikan yönetimi açısından rahatsızlık verici bulunuyor. Onu belirtmek gerekiyor ve Amerikan Büyükelçisi'nin açık çağrıları eşliğinde Allseas şirketi, boruları döşeyen şirkete, şirketin projeyi durdurduğu, ki bitmesine çok az kaldı boru hattının döşenmesine. Dolayısıyla o konuda tartışmalar da devam ediyor. Amerikalılar da tabii likit gazlarını Avrupa'ya pazarlamak istiyorlar, bununla ilgileniyorlar. Yakın zamanda aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yla eski davaları rafa kaldırarak bir doğalgaz tedarikiyle tedarikinin devamını sağlayacak bir anlaşma imzaladığını da belirtmek gerekiyor. Dönelim Türkiye-Rusya meselesine. Ticaret hacmi 2019'da 21.7 milyar dolara yükselmiş vaziyette. Bazı verileri Kremlin açıklamış Putin'in ziyareti öncesinde. Dün akşam geldi Putin bu arada. Başta da söylemiştim size. Suriye'yi ziyaret ettiği çok önemliydi. Beşar Esad'la görüşmesi hiç de beklenmedik bir adımdı açıkçası. Kimse de daha önce açıklanmış bir durum yoktu. Bir anda Vladimir Putin'in Şam'a gittiği haberleri geldi. En kadim camilerden birisi Emevi Cami ki Türkiye'de biliyorsunuz hükümet yetkilileri Suriye'deki rejimi devirip daha sonra gidip Emevi Camii'nde namaz kılmaktan söz ettikleri için Türkiye açısından da manalı bir siyasi sembolü var Emevi Camii'nin. Cumhurbaşkanı Suriye'nin Beşar Esad'ın eşliğinde Şam'da eski şehri gezmiş Vladimir Putin. Çeşitli fotoğraflarda yayınlandı. En kadim cami bu Emevi Camii'ni, eski Rus Ortodoks kiliselerinden birini ziyaret etmiş. Hediyeler verilmiş. Savunma Bakanları eşliğinde vaftizci Yahya'nın mezarını incelemiş. Tabii ki Şam sadece İslam medeniyetinin değil, önceki medeniyetlerin de Hristiyanlığın da önemli yerlerine sahip. Onu belirtmek gerekiyor. Ortodoks dünyasının bugün dün kutladığını belirtelim yine Noel bayramını. Rusya'da tatil var aslında, birkaç gün daha da sürüyor. Şam'ın bir mahallesi vardır, çok da güzel bir mahalledir. Baptuma mahallesi. İşte burada Aziz Meryem Katedrali, ben de gezmiştim buraları. Aziz Meryem Katedrali'ni ziyaret etmiş, ikonunu ziyaret etmiş. Emevi Camii'ne de 17. yüzyıldan kalma bir Kur'an hediye etmiş Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov. Putin'in böyle bir hediye verdiğini aktardı. Rusya lideri aynı zamanda Aziz Meryem Katedrali'nde Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı ile de görüşmüş. Hatta sohbetini aktarmış Dmitri Peskov. Patrik Putin ile sohbet sırasında Suriye'de Hristiyanlarla Müslümanların barış ve huzur içinde birlikte yaşadığını ve tamamen eşit haklara sahip olduğunu söyledi. Yuhanna Yazıcı, Rus askerlerin yardımı olmasaydı bu kilisenin yerinde şimdi terörist başı Ebu Bekir el-Bağdadi ve başka bir militan lideri olurdu vurgusu yaptı diye aktarmış Dmitri Peskov. Rusya'nın Rus askerlerin Suriye'ye olan, Suriye'nin 21. yüzyılın faşizmi olan IŞİD, bunun herhalde en önemli markası El-Kaide'yi de saymak lazım. Onlarla mücadelesinde Rusya'nın rolüne Hristiyanlar bu şekilde teşekkür etmişler. Ayrıca Putin'in Rusya-Suriye ortak eylemlerinin en tehlikeli terörist liderleri yok etmeye yardımcı olduğunu belirtmesi, geçen bir yıl içinde çok şey yapıldı demesi Beşar Esad'la görüşmesinde de dikkat çekici. Vladimir Putin askeri polis Golan Tepeleri, Palmira ve Halep'te başarıyla hareket etti. Rusya hava uzay kuvvetleri pilotları keşif uçakları gerçekleştiriyor ve Suriye ordusuna hava desteği sağlıyor. Ortak eylemler en tehlikeli elebaşları yok etmeye yardımcı oluyor demiş. Rus askerlerinin yeni yılını da, Noel'ini de kutladıktan sonra başarıyla Suriye kıyılarında Rusya'nın ulusal çıkarlarını da savunduklarını eklemiş vaziyette. Ama ülkenin kuzeyi, doğusu ve kuzeybatısında olsun daha çok sorun var diye eklemiş. Tabii İdlib'de hala El-Kaide'nin şeriat İslamlığı bulunuyor. Suriye'nin egemenlik hakları henüz tam olarak sağlanamamış durumda. Ve bundan sonra İdlib'de bu konunun çözülmesine odaklanılacak diye görüşlerde olduğunu belirtmek istiyorum size. Evet, vaktim bir parça daha var. İspanya'da sol koalisyon hükümeti önce güven oyu alamamıştı, sonra aldı. Son iki günde sıcak gelişmelerde 77'den bu yana ilk kez koalisyon hükümeti kuruldu Franco sonrası demokrasi tarihinde. İki milletvekili farkla basit çoğunluğu ele geçirmiş Sosyalist İşçi Partisi ile Unidas Podemos ittifakı. Çekimserler de var. 350 sandalyeli parlamentoda iki farkla iktidar olmuş vaziyette. İspanya'da çok ciddi sıkıntılar vardı, bir türlü seçimlerin tekrarlanması izin vermiyordu. İstikrarlı bir hükümet, 250 gün süren bir hükümetsizlik vardı ülkede. Bu çözülmüş oldu, onu aktaralım. Ve Avustralya'dan son olarak küle döndü. Tabii mevsim orada farklı biliyorsunuz. 7 milyon hektarlık alan kül olmuş Avustralya'da. 24 insan hayatını yitiriyor. Sadece bir eyalette yarım milyar hayvanını kaybetmiş durumda. Avustralya kıtası 3000 askeri seferber ettiler. Şimdi yeniden yapılandırma için 1.39 milyar dolarlık paket açmış durumdalar. Yangınlar tümüyle sönmüş değil ama hiç olmazsa dehşetini bir parça yitirdi. Çok korkunç görüntüler, büyük bir facia. Yangınlar devam bir an önce tamamen tabii söndürülmesi gerekiyor. Eylül başından beri aslında yer yer böyle yangınlar devam ediyor. Bizim dikkatimizi tabii bu son yangında daha çok çekti. Yeni Güney Galler eyaleti yarım milyar hayvan can vermiş durumda. Tamamen doğa tabii ki ortadan kalkıyor. Doğal koşullar zarar görüyor. 480 milyon memeli hayvan Eylül başından beri kuş, sürüngen doğrudan yangınlarla ya da yangınlardan kaynaklı sebeplerle hayatlarını yitirmiş durumdalar. 6 eyaletten bahsediyoruz. Aslında Belçika ve Haiti'nin toplam yüz ölçümünden de daha büyük bir yerden bahsediyoruz bu yangınlarla. Efendim bir ara verelim. Sting'den İnşallah'ı dinleyelim. Az sonra Bilgehan Alagöz'le buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi başlamadan önce hemen son dakikayı televizyonda gördüm. Son dakikayı da aktarmak istiyorum size. Vladimir Putin'le Rusya lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 1,5 saatlik bir görüşme yapmışlardı. Ve ardından Türk akımın açılışını gerçekleştirmişlerdi. Birlikte açıklamalar da yaptılar. Ondan sonra bir daha görüşmeye girmişler. Kendilerine Dışişleri ve Savunma Bakanları da eşlik ediyor. 1,5 saatlik görüşme herhalde yetmemiş. Devamı tabii bölgedeki durumun karışıklığı düşünülürse tekrardan bir görüşmeye ihtiyaç duymuşlar. Sonuçlarını tabii ki daha sonra görüşme bittikten sonra bakacağız biz de. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmalar Enstitüsü'nden Bilgehan Alagöz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bilgehan Hanım, çok zorlu bir gece geçirdik hepimiz. Ben,
evet.
Değil mi? Siz de muhtemelen. Ben tam uyuyacaktım, notlarımı toparladım, çalışmalarımı tam böyle kapatacağım dedim. Bir baktım, eyvah, ortalık karışmış.
Aynen.
Muhtemelen sizin de başınıza aynı şey geldi. Hepimiz biraz, gerçi en azından çok yüreğimize indi bütün gece. Dakika dakika takip edenler açısından hakikaten Dünya Savaşı'na mı varacak bu iş diye. Hepimiz kaygıya kapıldık ama o kayıp rakamları üzerinde. Belki biraz çıkarsadık ki Amerika'da eğer misillemede bulunmazsa en azından şimdilik dindirmek mümkün olabilir diye düşündük. Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu iş burada bitti mi sizce?
Umalım ki bitmiş olsun ama gerçekçi bir bakış açısıyla baktığımızda bunun çok kısa sürede bitecek bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Çünkü çok uzun süreye yayılmış bir itilaf söz konusu. Evet. Belki dinleyenlere kısa bir şekilde hatırlatmak gerekir. Yani 2018'den bu tarihe kadar neler oldu da bu aşamaya gelirdi. Evet. Zaten Başkan Trump'ın seçim döneminden itibaren hedefinde hep İran vardı. Bu dolayısıyla bilinen bir durumdu. Her ne kadar hep Trump'ın öngörülemezliği dile getirirse de aslında İran'la ilgili politikası gayet açık ve net başlangıcından beri. Dolayısıyla bu anlamda bizi pek şaşırtan eylemler içine girmiyor. 2018 Mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı alması ve sonrasında Nisan 2019'da İran'ın devrim muhafızları ordusunu terörist ilan etmesiyle zaten bu aşamaya gelindi. Bunun akabinde tabii İran oldukça zor bir durum içine girdi. Özellikle ekonomik anlamda ciddi bir baskı üzerinde oldu. İran da buna karşılık olarak elindeki güçleri aşama aşama kullanmaya ve Trump'ın tam olarak kırmızı çizgisi nedir onu tespit etmeye yönelik peyderpey eylemler içine girdi. Neler yaptı? Hı hı. Önce ABD'nin dronlarını düşürdü ve onun akabinde Trump'ın işte ölen bir Amerikan askeri yok. Dolayısıyla buna bir karşılık verme gereğini hissetmiyorum açıklaması geldi. Sonra ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine İran'ın vekaleten elinin üzerinde olduğu Husiler aracıyla bir saldırı oldu. Buna da Suudi Arabistan'ın doğrudan bir karşılığı olmadı. Ve aşama aşama elini yükseltmeye başladı İran. Hı hı. Sonrasında Kerkük'teki Amerikan üssüne yine bir saldırı oldu ve aslında biraz kırmızı çizgi ABD nezdinde burada başlamış oldu. Çünkü orada sözleşmeli bir Amerikan çalışanı öldü.
Peki şunu araya girerek şunu sormak isterdim. 2019 senesi içerisinde İsrail'in Amerikan üslerini kullanarak Irak'ta İran hedeflerine en az 5 saldırısı oldu diye ben yanlış anımsamıyorsam. Yani aslına bakarsanız bu saldırıların en azından bir kısmı Aramco Husilerle alakalı ama Irak sahasında da sanki Amerika'da çok da boş durmamış ve İsrail'de çok da tabii ki onlar da kendilerinin savunmak maksatlı hattı kesmek maksatlı gerekçelendiriyorlar bu durumda ama onların da saldırıları oldu değil mi Irak sahasında?
Tabii bu karşılıklı olan bir süreç. Zaten Irak artık bir çekişme sahasına dönüşmüş oldu. Haritaya baktığınızda zaten sırf Amerikan üslerinin konumlanışına baktığınızda İran'ın baştan sona çevrelendiğini görüyorsunuz. Tekrar bıraktığım yere dönecek olursak asıl kırmızı çizgi ise yeni yılın hemen başlangıcında Bağdat Büyükelçinin Amerika'nın çevrelenmesi oldu. Bu işte Trump'ın gerçekten kırmızı çizgisiydi. Çünkü seçim döneminde rakibi Hillary Clinton'ı en çok eleştirdiği yer ve bütün mitinglerinde kendi tabanını Hillary Clinton'ı hapse attırmakla tehdit ettiği yer Bingazi Büyükelçiliği'ndeki saldırı ve bir Amerikan Büyükelçisi'nin burada ölmüş olması. Dolayısıyla Trump'ın bunu tolere edebilmesi mümkün değil ama böyle bir karşılık vermesi biraz sürpriz oldu. Çünkü Süleymani gerçekten de İran'ın en önemli figürlerinden birisiydi. Yani toplum nezdinde, uluslararası toplum nezdinde de son yıllarda en çok bilinen isim Süleymani oldu.
Kendi hatta CNN'in övgüleri var IŞİD'le savaşta komutan diye değil mi?
Evet, hatta CNN'in şu an ciddi bir yayın politikası değişikliğine de gittiğini görüyoruz. Evet. Öyle de
şimdi
bir ara bilgi verelim. Evet. Efendim?
Şimdi de terörist olarak sunuyorlar.
Evet, yani resmi söylemiş, şu an benimsemiş durumda. Dolayısıyla bu belki İran böyle bir karşılığı beklemiyordu. Ama bence İran aslında Trump'ın sözlerinde ne kadar gerçekçi olup olmadığını test etmek amaçlı biraz durumu kaşıdı. Fakat gerçekten sert bir karşılık oldu.
Küçücük
yani.
Bir şey daha araya girebilir miyim? Hakikaten şimdi o görüntü çok acayipti tabii. Trump'ın tehdidi onun üzerine, onu seçerek sosyal medyada artık diplomasi de onun üzerinden dönüyor. Kaçınılmaz olarak takip ediyoruz biz de. Hamaney'in hiçbir şey yapamazsın demesi. Daha sonra Amerika'nın mantıksızlığı, akılsızlığına şey yapması ve bunun arkasından Süleymaniye'nin vurulması da herhalde İran için gerçek bir aşağılama olarak algılansa gerek. Çünkü dini liderlerinin yapamazsın dediği şey üzerine gidip en önemli komutanlarını nokta atışıyla vurmaları da herhalde İran açısından önemlidir, değil mi?
Aynen. Çünkü İran zaten bu yıl aslında sorunlu bir yıl geçiriyor kendi iç siyaset açısından da. Biz 1,5 ay önce İran sokaklarını konuşuyorduk. Evet. Benzin zammından dolayı çok ciddi bir durum ortaya çıktı. Uzun süreli bir internet kesintisi oldu. İran'ın önemli şehirlerinde ciddi ölümler oldu. Ve burada aslında devrim muhafızları ordusunun devreye girdiğini ve halka karşı şiddetli bir baskı uyguladığını da gördük. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında İran'ın sessiz kalmasını beklemek de geleceği açısından bir sıkıntı oluştururdu. Çünkü Süleymani toplumda karşılığı olan bir kişiydi. Evet. Yani toplumun belli bir bölümünde diyelim, her kesiminde demek de belki çok doğru olmaz. Çünkü aslında sesini duyuramayan ama devrim muhafızları ordusunun siyasetteki artan gücünden rahatsız olan da bir toplumsal katman da var İran'da. Evet. Ama genel olarak baktığımızda önem verdikleri bir kişi toplumun büyük bölümünün ve bu da büyük bir infiale sebep oldu. Zaten bütün görüntülerde herkes izlemiştir. İran'da ulusal matem ilan edildi. Evet. 3 günlük bir yaz süreci oldu. Bir nevi ben aslında 2. Musaklık dönemine girildi tespitini yapıyorum bu konuda. Dinleyenlere tekrar hatırlatalım. Şah döneminde, yani devrim öncesi dönemde 51-53 tarihler arasında başbakanlık yapan Musaklık vardı ve bir ABD operasyonuyla görevden alınmış. Çünkü ABD karşıtı politikalar uygulamaya başlamıştı. Ve bu İran toplumun hafızasından asla silinmedi. Her zaman için bir kahraman olarak anıldı ve ABD karşıtlığının İran'daki aslında altyapısı o dönemde oluşmuştu. Şimdi de yeni dönemin yeni kahramanı, yeni Musaklık aslında Süleymani oldu diyebiliriz. Böyle bir durum var.
Peki şimdi buradaki aslında hedef nedir diye. Şimdi şöyle tamamen aslında olguları arka arkaya dizerek yüksek sesle düşünüyorum. Aslında soru soruyorum tabii normal olarak yüksek sesle düşünüyorum ama. Şimdi Amerikan yönetimi Orta Doğu'da IŞİD'le mücadelenin en önde gelen isimlerinden birisi Kasım Süleymani. Şimdi kimileri öğrenci olaylarını bastırmasından bahsediyor ama adamın işi o değil zaten. İran devleti de çok hafife alınacak bir devlet değil. Güvenlik mekanizmalarını düşünürsek yani Kasım Süleymani Orta Doğu Doğu'daki koordinasyon gibi bir işin arasında işini gücünü bırakıp öğrenci protestolarıyla çok ilgilenecek bir isim elbette değil.
Zaten dış operasyonlardan sorumlu.
Evet, hani görev alanı.
O işlere bakan kanadı içeride başka mekanizmalar.
Evet. Amerika ne hesaplamış olabilir burada? Yani şimdi IŞİD'le karşı aynı şekilde mühendis. Ben de Bağdat'a gittiğimde Cumhuriyet Gazetesi'nde için gittiğimde söyleşi yapmıştım kendisiyle. Çok dikkat çekici bir isimdi. Saddam'la mücadelesiyle ünlü. Saddam'ın gazlarına Halepçe'de maruz kalmış isimlerden bir tanesiydi. İran-Irak Savaşı dışında içinde. Trump bu şekilde ne elde etmeye çalışıyor? Mümkün mü ya da bir şey elde etmesi? Hakikaten bir rejim değişikliği İran'da sağlayabilmesi mümkün mü? Birincisi bunu soracağım. İkincisi de İran bu misillemeyle altı dolu ya da değil, füzeleri etkili ya da etkisiz. Herkesi bir şov yaptı dün akşam İran. Gücünü sergileyecek anlamda ve Amerika'ya karşı yaptı bunu. Şimdi Amerika dünyanın süper devleti nihayetinde askeri güç anlamıyla da söylüyorum. Biraz böyle Amerikalılar bu işte şey çıkmadılar mı? Bir anda böylesine bir lideri uluslararası hukuku hiçe sayarak öldürmüş olmak üçüncü bir ülkede. Üstüne bir anda İran'dan böyle diğer komşuları da korkutacak. İşte Kuveyt'i, Bahreyn'i. Çünkü vurabilir demek ki.
Evet. Yani gerçekten
ne hedeflenmiş olabilir? Evet, siz nasıl bakarsınız
karışık
bunlara?
Karışık bir tablo var karşımızda, evet. Ama şunu ifade etmek gerekiyor. Yani Obama dönemi ABD politikasıyla şu anki Trump dönemi arasında ciddi bir fark var. Zaten Obama döneminin neredeyse bütün Orta Doğu politikasını reddediyor.
Evet.
Artı yine Obama ile ilgili en net eleştirisi Suriye'deki tavrı ile ilgiliydi ve işte kimyasal silahların kullanılması mevzusu olduğunda Obama'nın bunu kırmızı çizgi ilan edip gerçekleştirmemesi Trump'ın bütün seçim kampanyasında diline doladığı bir konuydu. O yüzden Trump şu an ben Orta Doğu için ne vaat ettiysem onu yapan bir liderim tablosunu çizmeye çalışıyor. Nedir bu? İsrail'in ve Suudi Arabistan'ın güvenliğini riske sokmam. Benim genel global bir politikam var. O da Çin politikam. Çin'e önünü kesmek için de yine Basra Körfezi'nde nüfuzumu artırmam lazım. Dolayısıyla İran'a ben maksimum baskı uygulayarak aslında bu Çin siyasetimi de bir yandan yürütmüş olurum tarzı var ve bunu ama doğru ama yanlış uyguluyor. Şimdi çıkan tabloya baktığımızda aslında iki tarafında kendi açısından kazan kazan pozisyonunda olduğunu söyleyebiliriz. ABD tarafına baktığımızda ben Trump'a ilk seçimde oy veren seçmenin şimdi ikinci seçimlere giderken vermemesi için ne gibi durum var diye düşünüyorum. Bir şey göremiyorum çünkü ekonomiyi kalkındırdı. İşte vaatlerini gerçekleştiriyor. İran'a baskıyı uyguluyor. Orta Doğu'da tekrar ABD'nin konuşulan bir ülke olmasını sağlıyor. Dolayısıyla kendi tabanını konsolide etti. İran tarafına baktığımızda da İran'ın bir tekrar belki toplumda kendisine yönelik tehdidin ne kadar ciddi olduğunu göstermeye ihtiyacı vardı ve ilk defa çok önemli bir askeri doğrudan ABD tarafından öldürüldü. Dolayısıyla burada da rejim tekrardan kendini konsolide etti ve halkın da büyük bir desteğini alarak bölgesel bir güç olma iddiasını tekrardan piyasaya sürmüş oluyor. Yani baktığımızda şu an İran ve ABD kendi rollerini birbiriyle beslemiş durumdalar. Ama tabii tehlikeli bir süreç çünkü... Evet.
Onu soracaktım. Savaşa varabilir mi bu? Şimdi Amerikalılar şimdi yanıt vermiyorlar. Trump henüz uyanmadı, bir şey demedi. Bilmiyoruz ama uyanacak, tweet atacak, konuşacak değil mi? Her şeyi de söyleyebilir. Herkes her şeyi bekleyebiliyor. Yani çünkü Orta Doğu'dan çekiliyorum diyor, çekilmiyorum diyor. Belki de çok sürprizli verici bir biçimde ay burada kalmayalım da diyebilir mesela. Hakikaten hani onu tahmin edemiyoruz.
Trump'ın üzerinde de ciddi bir baskı var. Bir yandan lobi de var ama çok daha şahin bakış açısına sahip. Hani İran'a kesinlikle müsamaha göstermemeliyiz diyen de bir kanat var mesela. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Can Balkan'ı uzaklaştırdı bu sebeple. Şimdi biraz Pompeo o kanadı temsil ediyor gibi gözüküyor. İşte SDD ile sorun yaşıyor en önemli İsrail lobisi olan kurumla. Dolayısıyla bir de bir yandan bir aziz süreci var. Yani hani o anlamda da iç politikada bir sıkışmışlık var. Ama beyanlara bakacak olursak ilk defa bir ABD başkanının açıkça defalarca ben İran'da bir rejim değişikliği hedeflemiyorum. Ulus inşa süreci gibi bir hedefim hiç yok. Sadece nükleer programını kısıtlamak istiyorum diyor. Ve buna demekten de henüz vazgeçmedi.
O zaman beklentiler de yanlış. Çünkü bir yandan da belli bir liberal medyada ya da liberal beklentileri olanlar Amerika gidecek İranlıları kurtaracak diyorlar. Halbuki Trump hiç öyle bir şey söylemiyor.
Hiç öyle bir şey söylemiyor. Yani ben masaya oturmama bakarım diyor. Yani ben İran'ı masada kaybettiren lider olmak istiyorum. Çünkü masada hep bunlar kazanıyorlar. Savaşta kaybediyorlar ama masada kazanıyorlar diyor. Yani burada da Obama'ya aslında refere etmiş oluyor ve eleştirmiş oluyor. Çünkü nükleer anlaşmanın ABD aleyhine olduğunu iddia ediyor Trump.
Evet,
ben diyor masaya otururum. Masaya oturmak için de İran'a çok yoğun baskı yapmam lazım ki ancak benimle masaya otursunlar diyor. Ama işte tehlikeli bir sürece giriliyor tabii. Çünkü elde her iki devlette de çok ciddi silahlar var. Evet. Ve şöyle ABD'nin şöyle bir avantajı var. Coğrafi olarak dünyanın öteki tarafında, yani ne olup biterse burada Orta Doğu'da bizim sınırlarımızda da olmuş oluyor.
Evet. Hani İran'a olan bize oluyor.
Evet, maalesef böyle bir durum var. Hani İran'a ABD'nin doğrudan hani o ihtimali hiçbir zaman tabii düşünmek istemiyoruz ama
tabii
bir saldırı yapma imkanı var. Yani çünkü burada üsleri var ama İran'ın ya da bir başka devletin doğrudan ABD'ye o anlamda saldırma kapasitesi şu anda yok.
Yok.
Bunun da tabii bir göreceli olarak bir avantajı var. Ama hiç o senaryoyu düşünmek daha istemiyoruz tabii. Çünkü
ben de onu soracaktım ama son olarak size. Hakikaten buradan gerçekten bir savaş çıkma riski. Çünkü bu işlerin kolay bitmeyeceği, teskin olmayacağı. Eğer aksi mesela Vladimir Putin'in devreye girmesi, yeni bir süreç atıyorum. Yani pek çok şey olabilir, arabulucular olabilir. Bu olmazsa, bu gidişat çok parlak değil. Türkiye ne yapmalı bu anlamda ya? Bağlayayım son olarak.
Yani Türkiye'nin işi de açıkçası zor. Çünkü ABD ile zaten sorunlu bir evdeyiz. Evet. Kendi güvenlik kaygılarımız var. Özellikle Suriye'den evet kaynaklı. Şimdi Libya konusunda da bir itilaf içerisindeyiz. Suriye'de görünen o ki Ruslarla da artık biraz ayrışmaya başladı tekrardan. Yani aslında süreci işliyor ama oralarda sıkıntılar var.
Evet.
İran önemli bir komşusu. Türkiye bu anlamda biraz sıkıntılı bir evreye giriyor eğer bu konu uzarsa. Ancak ben yine de yoğun böyle iki ülke arası doğrudan bir adı konmuş savaşın olmasını çok çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü bütün beyanlar baktığımızda hep İran'ın aslında bölgedeki diğer unsurları harekete geçireceği yönde. İşte Süleyman'ın kızının konuşmasına bakalım mesela cenazede. Ne dedi? Benim babamın intikamını işte Nasrallah alacak, Haniye alacak, Esad alacak. Hep İran'ın bölgedeki vekillerinin ismi sayıldı. Ve Hizbullah'ın çok sert bir açıklaması var. Bir de şu var, yani ABD üzerinde en çok baskıyı kuran ülke İsrail ve Suudi Arabistan'da ve hiç bu konudan böyle hani zararsız bir şekilde sıyrılmalarını beklemek de biraz açıkçası mantıksız olacak şu anki konjonktürde. Hı hı. O yüzden biraz ilerleyen zamanda bu bölgelerde bir takım çatışmalar görmemiz mümkün. Zaten İsrail ve Suudi Arabistan hemen önce bir ciddi sessizliğe büründüler.
Evet.
Ve sonra bizim bu konuyla kesinlikle hiç alakamız yok şeklinde bir açıklamada bulundular. Bu da ilginçti.
Evet.
Yani Türkiye tabii güvenlik noktasında aslında İran'la işbirliğine daha eğilimli şu aşamada. Çünkü görünen o ki çatışma alanı Irak olacak ve Irak'ın bütünlüğünü korumak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kuzey Irak referandumunda Türkiye ve İran işbirliği ses getirmişti ve ABD'nin silahlandırmış olduğu YPG'nin giderek Irak'a kaydırılması gibi bir plan da söz konusu. Bir yandan birkaç gündür hep Türkiye'nin PKK'ya dönük operasyonlarının da haberleri geliyor. Bu da aslında Türkiye'nin Irak odaklı bu güvenlik kaygısının arttığını gösteriyor ki bu noktada da işbirliği yapabileceği yegane ülke İran olarak gözüküyor. O sebeple de biraz denge siyasetini ön plana çıkarması, işte İran'la diplomatik kanalları olabildiğince açık tutmasında fayda var. ABD ile durum açıkçası ne olur bilemiyorum. Çünkü Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletişimi düzgün gidiyor gözükse de bürokrasiler arasında ciddi bir sıkıntı var. Bu da biraz ABD ile ilişkilerin ilerleyen dönemde de sıkıntılı olacağını bize gösteriyor Türkiye ile.
Çok teşekkürler Bilge Hanım. Değerlendirmeye devam edeceğiz katkılarınız
evet
için. Çok ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.
İyi yayınlar.
Evet, Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden Bilgehan Alagöz'le konuştuk. İran üzerine çalışan buradan nereye gidilir, bu yol nereye varır? Hakikaten bölgedeki gerilimler bir patlama noktasına doğru götürür mü? Bütün dünyayı hepimizin kafasındaki endişe verici soru bu. Efendim, Muse'dan United States of Eurasia ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.